Ayrım 17, sayfa 225. Üçün dördü, Kanuni Esası veya Komprador Elit'in Meşrutiyet Oyunu. Sultan II. Abdülhamit ilk Meşrutiyet Meclisi'ni, Heyyet-i Ayan ve Heyyet-i Mebusan açış konuşmasında, binaenaleyh bizce dahi Eshab-ı Terakki'nin yani ilerleme nedenlerinin o yolda aranılmasını ve kavanini memleketin yani ülke kanunlarının arayı umumiyeye yani genel oya istinadını elzem gördüm ve Kanuni Esası'yı ilan eyledim diyor. Dipnot, Sunakili, Şeref Gözü Büyük, Türk Anayasa Metinleri sayfa 47. 1876 Kanuni Esasi'nin 113. maddesi de şöyle. Mülkün bir cihetinde ihtilal zuhur edeceğini müeyyit asar ve emarat görüldüğü halde, hükümet-i seniyenin o mahalle mahsus olmak üzere muvakkatin, idare-i örfiye ilanına hakkı vardır. İdare-i örfiye, kavanin ve nizamatı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibaret olup, idare-i örfiye tahtında bulunan mahallin sureti dairesi nizamı mahsus ile tayin olunacaktır. Hükümetin emniyetini ihlal ettikleri idare-i zabıtanın tahkikatı mevsukası üzerine sabit olanları, memaliki mahrusa-i şahaneden ihraç ve tebid etmek, münhasıran zat-ı hazireti padişahın yedi iktidarındadır. Dipnot adı geçen eser sayfa 43. Sadece yukarıdaki iki alıntı bile ilk meşrutiyet anayasası sayılan Kanuni Esasi'nin ne menen bir şey olduğu hakkında bir fikir veriyor. Kanuni Esasi'nin tarihsel anlamını tartışmaya geçmeden önce onun hangi ortamda ne tür güç ilişkilerinin ve beklentilerin sonucu olarak ilan edildiğine değinmek gerekiyor. 1875 yılı ekonominin derin bir krize sürüklendiği, dış borçları ödemenin problematik hale geldiği, dolayısıyla yeni dış borç bulmanın zorlaştığı bir yıldı. Yıl ortalarına doğru ekonomik iflas açıkça telaffuz edilmese de artık gizlenemez durumdaydı. Dolayısıyla 1875 yılı içeride mevcut durumu sürdürmenin zorlaştığı bir yıldı. Ama imparatorluk yönetimini uğraştıran sorun sadece ekonominin iflasın eşiğine gelmesi değildi. Dış sorunlar ve baskılar da yönetim düzeyinde gerilim yaratıyordu. Gerçekten Bosna Hersek'te köylüler ayaklanmıştı. Onu Bulgaristan'ın Zagor bölgesindeki isyan izledi. Sırbistan ve Karadağ'ın bağımsızlık değilse özerklik talebiyle ortaya çıkması, Rusya'nın pan-İslavist girişimlerini artırması, Düveli Muazzama'nın müdahalesine uygun koşulların ortaya çıktığı anlamına geliyordu. Şark meselesini halletmek, Osmanlı ülkesindeki Hristiyan halklar için yapılması gereken reformları görüşmek üzere, Aralık 1876'da İstanbul'da bir uluslararası konferans toplanması kararlaştırılmıştı. Zaten Kanuni Esasi'nin yangından mal kaçırır gibi alelacele hazırlanıp yürürlüğe konması bu konferansı gereksiz kılmak içindi. Kanuni Esasi ünlü tersane konferansının başladığı güne yetişmişti. Ama konferans engellenememişti. Başka türlü ifade etmek gerekirse iç ve dış sorunların imparatorluk yönetimi üzerinde yarattığı basınç yönetim düzeyinde bir altüst oluşu veya manipülasyonu dayatıyordu. Böyle bir manipülasyon içinde Padişah Abdülaziz'in Rusya'ya meyletmesi gerekçe yapılacaktı. Harbiye öğrencilerinin başı çektiği, medrese öğrencilerinin de onlara katıldığı bir isyan sonucu padişah katledildi ve yerine 5. Murat getirildi. Eskiden iktidar değişikliklerinde Yeniçerilerin oynadığı rol artık Nizam-ı Cedid döneminin modern ordusu tarafından devralınmış bulunuyordu. Ama bundan sonraki ayaklanmaların asli unsuru olan modern ordu için kimse mürteci, yobaz, gerici ve benzeri kavramları kullanmayacaktı. Artık 20. yüzyılın sonuna kadar modern ordu, zinde kuvvetler densin, gerektiğinde durumdan vazife çıkararak ilericilik adına iktidara ya doğrudan el koyacak ya da 28 Şubat'ta ve benzerlerinde olduğu gibi kuliste kalarak sahneyi düzenlemeyi yeğleyecekti. Herhalde şöyle düşünüyor olmalıydılar. Modern çağda yapılan darbeler ilericidir. Birileri çıkıp da ilerici darbe olamayacağını, darbelerin doğası gereği her zaman gerici ve gericiliğin hizmetinde olduğunu, ilerici darbe kavramının eşyanın tabiatına aykırı olduğunu söylemediğine veya söyleyemediğine göre. Tabii gereği de yapılmayınca yüzyılların geleneği sürüp gidecekti. 5. Murad'ın padişahlığı sadece 3 ay sürdü. Binbaşı Çerkez Hasan'ın Girit sorununu görüşmek üzere toplanan bakanlar kurulunu basıp, Serasker Hüseyin Avni Paşa, Hariciye Nazırı Raşit Paşa'yı ve başka bazı görevlileri öldürmesi üzerine, arkasından padişahın akli dengesinin bozulduğu ileri sürüldü. Hekim raporuna dayanan bir fetva ile tahttan indirildi. Mithat Paşa'ya meşrutiyet ilan etme sözü veren 1. Abdülmecid'in oğlu Abdülhamit tahta çıkarıldı. Mithat Paşa da Rüşdi Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Ama Mithat Paşa'nın sadrazamlığı Sultan 5. Murad'ın padişahlığı kadar bile sürmeyerek yenilikçi sadrazam sadece 49 gün sadarette kalabilecekti. Mithat Paşa yenilikçilik retoriğiyle iktidarı ele geçirmek istiyor. Padişah olmak isteyen Abdülhamit de Mithat'ın etkinliğinden yararlanmak istiyor ve Mithat Paşa tarafından daha önceden hazırlanmış kanuni cedidi benimser görünüyor. Aslında padişah ve yakın çevresinin Mithat Paşa'ya yaklaşımı tipik bir Bizans-Osmanlı üslubuna denk düşüyordu. Ve kabaca onu önce sadrazam yapalım sonra şansını kaybetsin demeye geliyordu. Dipnot, bakınız Roderick H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nun Reform cilt 2 sayfa 160. Sadrazamla padişah arasında böylesi bir uzlaşma mümkün olsa da uzlaşmanın kalıcı olması mümkün değildi. Zira meşruti bir yönetim demek ne kadar güdük de olsa padişahın iktidarını sınırlamayı gerektirirdi. Bunu çok iyi bilen 2. Abdülhamit ilk fırsatta Mithat Paşa'dan kurtulmak isteyecekti. Bu tavır paşa tarafından hazırlanan taslağı kabul etmeyip yeni bir taslak hazırlamak üzere bir komisyon kurulması emrini vererek ortaya koymuştu. Bunun üzerine 28 kişiden oluşan bir komisyon taslak hazırlamak üzere çalışmalara başladı. Komisyonda ikisi asker, 16'sı sivil, toplam 18 bürokrat, 3'ü Hristiyan tebaaya mensup olmak üzere ulemadan 10 kişi atanmıştı. Hazırlanan taslak heyeti vükelada yani bakanlar kurulunda görüşüldükten sonra padişah tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. 23 Aralık 1876. Kanuni esasinin kabul edildiği gün Düveli Muazzama'nın ünlü tersane konferansı da başlamış, kanuni esasinin ilanı konferansı engelleyememişti. Biçim olarak bakıldığında ortaya çıkan metin anayasadan çok tipik bir fermana benziyordu. Hazırlanış tarzı itibariyle hükümdarın iradesi dışında bir iradenin temsil edilmesi ve etkinliği söz konusu değildi. Padişah tarafından tayin edilen bir komisyon, aynı şekilde padişah tarafından atanmış bir bakanlar kurulunca görüşülüp, bizzat padişahın onayıyla ortaya çıkan bir metin söz konusuydu. Herhangi bir yasal düzenlemenin değeri ve önemi, onun içerdiği hükümler kadar yapılış tarzıyla da doğrudan ilgilidir. Yasa denilen son tahlilde toplumsal güç dengelerinin kağıda geçirilmesi olduğuna göre, birinci olarak padişahın elinde geniş yetkiler vardı. Yetkilerin bir bölümü özel olarak belirtilmişti gerçi ama özel olarak tanınmayan hiçbir yetki de yoktu. Nazırları senato üyelerine atıyor, parlamentoyu toplantıya çağırıp bir emirle tatil ediyordu. Yasama otoritesi sadece atama yetkisine değil, aynı zamanda tasarıların kanunlaşmasından önce onun iradesinin gerekli olmasına dayanıyordu. Nazırların eylemlerini padişah onaylıyordu. Devlet için tehlikeli olduğu düşünülen kişileri ülkeden kovmakta biricik otoriteydi. Padişahın halife olduğu hareketlerinden dolayı sorumlu tutulamayacağı ve kişiliğinin kutsal olacağı da belirtiliyordu. Kısacası egemenlik hala padişahtaydı. Dipnot adı geçen eser sayfa 165. Elbette kanuni esası sadece dış baskıları etkisizleştirmek amacı taşımıyordu. Ama daha önceki düzenlemelerde tanzimat, islahat olduğu gibi ve garip bir tesadüf eseri olarak bir dış sorunla ilgili olarak da gündeme gelmişti ki bu dikkate alınması gereken bir husustur. Bu yüzden meşrutiyet anayasası denilen kabaca göz atan biri kolaylıkla asıl amacın padişahın yetkilerini kısıtlamaktan çok güvence altına almayı amaçlayan bir manipülasyon olduğunu görecektir. Tevfik Çavdar'ın yazdığı gibi birinci anayasa içerdiği hükümler ve kurumların da açıkça gösterdiği gibi egemen sınıfın egemenliğini sınırlayıcı bir yasal çerçeveyi oluşturmaktan çok o egemenliği pekiştirici bir belge niteliğine bürünmüştür. Gerek yeni Osmanlıların düşünsel doğrultusu, gerekse Mithat Paşa ve arkadaşlarının çabaları bu yönde olmasa bile koşullar Abdülhamid'in haklarını pekiştiren bir anayasanın kabulünü doğurmuştur. Dipnot, Tevfik Çavdar, Türkiye'nin Demokrasi Tarihi 1839-1950, İmge Yayınları 1995 sayfa 44. Örneğin Kanuni Esasi'nin 64. maddesinde yasalar din buyruklarına yani umuru diniyeye aykırı olamaz deniliyor. Umuru diniyeye aykırı yasalar yapamayan meclis bir yenilik unsuru olabilir mi? Böyle bir yaklaşım kanuni kadime sadık kalınacağı anlamına geldiğine göre. Daha önemli bir husus da söz konusu metnin 46. maddesinde meclisi umumi üyelerinin padişaha bağlılık yemini etmesi hükmünü getirmesidir. Bilindiği gibi ilk Osmanlı meclisi umumisinin iki meclisten oluşuyordu. Bunlardan meclisi ayan sayıları diğer meclisin toplam sayısının 1/3'ünü geçmemek kaydıyla 40 yaşın üstündeki seçkin zevat yani ayan arasından bizzat padişah tarafından ömür boyu görev yapmak üzere atananlardan oluşuyordu. Meclis-i Mebusan üyeleri ise her 50 bin erkek nüfus başına bir temsilci esasına göre 4 yıllığına seçimle göreve geliyorlardı. Kanuni esasinin ilgili 46. maddesi şöyleydi. meclisi umumi azalığına intihap veya nasb olunan zevat, meclisin yevmi küşadında sadrazam huzurunda ve o gün hazır bulunmayan olur ise mensup olduğu heyet müçtemi olduğu halde reisleri huzurunda, zat-ı hazireti padişahiye ve vatanına sadakat ve kanuni esası ahkamına ve uhdesine tevdi olunan vazifeye riayetle hilafından münacibet eyleyeceğine tahrif edilir. Dipnot, Sunakili Şeref Gözü Büyük Türk Anayasa Metinleri sayfa 36. Üçte biri zaten doğrudan padişah tarafından atanan, geri kalanında pek sağlıklı olmayan bir seçim sistemiyle belirlenen, üstelik bir de padişaha bağlılık yemin ederek göreve başlayan bir meclis, gerçekten meşruti meclis sayılabilir miydi? Yakından bakıldığında 1876 Kanuni Esasisi'nin 46. maddesiyle 1982 Anayasası'nın and içmeye ilişkin 81. maddesi arasında benzerlik, dolayısıyla süreklilik olduğu görülecektir. Zira Kanuni Esasisi'nin meclis üyelerinin göreve başlayabilmeleri için şart koştuğu padişaha bağlılık yeminiyle 1982 Anayasası'nın ilgili maddesindeki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalınacağına dair ibare özde farklı değildir. İki durumda da kişiye bağlılık yemini edilmektedir. Her ne kadar ikincisinde gönderme yapılan kişinin adının önüne ne olduğu belirsiz sözcükleri, ilke ve inkılaplar gelse de. Zira anayasa hukuku ve kişi özgürlükleri bağlamında padişaha bağlılığın ortaya çıkarabileceği mahzurlar, içeriği her zaman duruma, yoruma, kişiye göre doldurulabilecek, kendinden menkul ilke ve inkılapların yorumu sonucu ortaya çıkabilecek durumdan daha az değildir. Öyleyse söz konusu yasal düzenleme ne anlama geliyordu? Kim neden bu tür bir düzenlemeden yana, kimler hangi gerekçelerle böylesi düzenlemelere karşıydı? Hiç şüphe yoktur ki Osmanlı egemen sınıfı içinde dar bir yenilikçi kanadın bu tür düzenlemelerden çıkarı vardı. Zira yenilikçilik retoriğiyle, aslında ortada gerçek anlamda bir yenilik olmasa da, asıl olan sömürgeleşme, kompradorlaşma olsa da, ortaya çıkanlar düveli muazzamanın şu veya bu ülkesi veya ülkelerine dayanarak iktidara gelebiliyorlardı. Onlar için iktidar demek zenginlik ve servet demekti. Birçok yenilikçi Osmanlı sadrazam ve paşasının efsanevi serveti dillere destandı. Batılı devletlerin söz konusu yenilikçi kanadı desteklemesinin nedeni ise bu kesim tarafından gerçekleştirilen yenilik ve reformların sömürgeci emperyalist amaçlara hizmet ediyor olmasıydı. Oysa Avrupa merkezli kapitalist kültürün etkisinden kurtulamayan, esasen kurtulmak için de hiçbir asgari çaba harcamayan oldukça geniş bir kesimde, özellikle de eğitimden geçmiş kesimde şöyle bir anlayış egemendir. Batı'nın uygar devletleri Osmanlı ülkesinde, daha sonra Türkiye'de, sürekli olarak yenilikler, reformlar yapılmasını, özgürlükler ve demokrasi alanının genişletilmesini istiyor. Buna karşılık gerici, bağnaz yani yenilikçi olmayan Osmanlı yöneticileriyle yobaz halk bunlara karşı çıkıyor. Asıl can sıkıcı olan husus emperyalizmin ve oryantalizmin bir fabrikasyonu olan bu anlayışın daha sonraki dönemde bu ülkenin insanları tarafından, özellikle de eğitim görmüş diplomalı taife tarafından da içselleştirilmiş olmasıdır. Oysa gerçek durum bunun tam tersidir. Eğer yapılan yenilikler, reformlar, ilerici denilen düzenlemeler ve benzerleri gerçekten imparatorluğun maddi temelini güçlendiriyor, ekonomik sosyal temeli takviye ediyor, üretici güçleri geliştirici sonuçlar doğuruyor ama asıl ilerleme progress kavramının içini dolduran özgürlükler alanını genişletiyor olsaydı, sömürgeci emperyalist devletler bu tür düzenlemeleri desteklerler miydi? Söylemeye çalıştıklarımızı Tevfik Çavdar'dan yapılan aşağıdaki alıntı destekler mahiyettedir. Zaten temel açmaz, burjuva demokratik hakların ve ayrıcalıkların, milli burjuvazinin oluşmasından önce elde edilmesinin, dışa bağımlı tekelci kapitalizmin dümen suyundan gidecek olan burjuvaziye yararlı oluşundandır. Dipnot, Tevfik Çavdar, Türkiye Demokrasi Tarihi 1839-1950, sayfa 45. Aslında gerçek bir ilerlemeye karşı olanlar sadece sömürgeci emperyalist odaklar değildi. Sömürgeleşmeden, kompradorlaşmadan çıkar sağlayan yerli unsurlar da gerçek reformları sabote etmek için her an hazır bekliyorlardı. Galata bankerleri, spekülatörler, rantiyeler, mültezimler, borsa oyunlarından büyük servetlere edirenler, tefeci tüccarlar, levantenler, velhasıl emperyalist komprador ittifakı. İster yenilikçi, isterse tutucu olsun, 19. yüzyıl Osmanlı yöneticilerini karakterize eden başlıca iki olumsuzluk söz konusuydu. Birincisi Batı üstünlüğünün sırrını kavramış değillerdi. Başka bir ifadeyle söz konusu olanın yayılma ve genişleme dinamiğine sahip o yeni bir üretim tarzı olan kapitalizmin eseri olduğunu kavramaktan acizdiler. Batı'yı görüntülerden, biçimlerden, bazı kurumlardan ibaret sayıyorlardı. Dolayısıyla görüntünün gerisindeki gerçek nedenleri ve dinamikleri, kapitalist üretim tarzının temel hareket yasalarını bilince çıkarmaktan, görüntüyle gerçek arasına kalın çizgi çizmekten acizdiler. Örneğin ülkede bir parlamento olursa bunun sihirli bir değnek gibi bir dizi sorunu çözeceğini düşünüyorlardı. Ama o parlamentonun hangi toplum sınıfının dayatmasıyla, hangi güç dengelerinin eseri olduğu, hangi koşullarda gündeme geldiği, kimin için ne ifade ettiğinden habersizdiler. Bazı yasaları ithal etmeyi önemsiyorlardı da o yasaların hangi sınıfsal çatışma ve güç dengelerinin sonucu, nerede, nasıl ortaya çıktığını kavrayacak bilgi ve basiretten yoksundular. Hatırlatmak gerekir ki bu dünyada olup bitenler iyi niyet kötü niyet ikilemi çerçevesine anlaşılabilecek şeyler değildir. Sonuçta tarihsel süreci belirleyen çıkarlardır. Daha yalın ifade etmek gerekirse sınıfsal çıkarlardır. Bu komprador aydın tipiyle ilgili olarak Paul Grave şu gözlemi yapıyor. Genellikle aşağılanmış bir kişi olan Alafranga Efendi, yani batılılaşmış efendi, eğitimiyle doğu ve batı unsurlarını bir arada özümseyememiş olması nedeniyle, kanıyla olmasa bile görünüşüyle Levanten bir kişi olurdu. Alafranga Efendi en kötü haliyle şöyle görünürdü. Aynı siyah redingot, Avrupa'yı fikirler, düğmeli yerlerde düğmenin görünmediği siyah pantolonlar, aynı şişkin iç çamaşırları, parlak çizmeler, hafif kırmızı başlık, aynı ayağını yere sürüyerek yürüme ve donuk gözler. Bu gruba giren her insanın karakteristik özelliğidir. Dipnot, William G. Palgrave, Essays on Eastern Questions, Londra 1872, sayfa 14. İkincisi 19. yüzyılda geleneksel Osmanlı yönetici münevver sınıfı artık kendi tarihine, kendi geçmişine, kendi kültürüne, geleneksel İslami kültüre de yabancılaşmış durumdaydı. Kendi kültürel miraslarından hareketle diyalektik bir aşkınlıkla üst düzeyde yeni bir sentez oluşturacak durumda değildi. Böylesi bir ortamda geriye olur olmaz yerli yersiz batı düşünce formlarını ve batı kurumlarını ithal etmek kalıyordu ki sonucun hüsran olması kaçınılmazdı. Siyasal bakımdan bilinçli olan kesim içinde de Türklerin 1789 Fransız devrimini aynen taklit edebileceğini, sorunları Marseille söyleyerek kahvehanelerde otokrasiyi suçlayarak ve yaşasın Mithat diye bağırarak çözümlenebileceğini düşünecek kadar gerçeklerden uzak insanlar vardı. Dipnot, Roderick H. Davis'in Osmanlı İmparatorluğunda Reform 2. cilt sayfa 147-148. Yeri gelmişken o dönemin Alafranga yenilikçi tipiyle bugünün Beyoğlu'nun Çiçek Pasajı çevresinde, Ankara, İstanbul ve İzmir'in barlarında rakı veya bira eşliğinde devrim teorileri ve stratejileri geliştirenler arasındaki benzerlik ve sürekliliği de hatırlatmakla yetinelim. Elbette aralarında yapılanların pek bir şeye yaramadığını, tam tersine yabancılaşmayı derinleştirdiğini sezenler de yok değildi. Ama bu tür istisnalar süreci tersine çevirmek için son derece yetersizdi. Örneğin Hayrettin Paşa, bir ülkenin kurumlarını alıp iklim koşullarının farklı olduğu kadar insanların mizaçları, adetleri ve eğitimlerinin de farklı olduğu başka bir ülkeye aktarmak olanaksızdır demişti. Mithat Paşa'nın meşruti bir monarşi oluşturma girişimi genç Osmanlılar da dahil kimseyi memnun etmemişti. Roderick H. Davis'in, Süleyman Paşa yaklaşık 600 bin nüfusa sahip İstanbul'da Mithat'ın görüşlerini destekleyebilecek ve siyasal bakımdan bilinçli ancak 5-6 bin Müslüman bulunuşuna yas tutuyordu diyor. Dipnot adı geçen eser sayfa 147. Her şeye rağmen Mithat Paşa'nın itibarı oldukça yüksekti ve bu durum padişahı kaygılandırıyordu. İkinci Abdülhamit meclis-i mebusan toplanmadan Mithat Paşa'dan kurtulmak istiyordu. Paşa'nın isteklerini ya geri çeviriyor ya da geciktiriyordu. Bunun üzerine Mithat Paşa ikinci Abdülhamit'e üslubu sert bir mektup yazdı. Kanuni esası ilandan muradımız yalnız mesele-i şarkiyenin yani doğu sorunu, hüsnü tesviyesine yani çözümüne medar olmak ve Avrupalıların aleyhimize açılan ağızlarını kapatmak nümayişinden ibaret bir cemile değildir dedikten sonra yapılanlardan padişahın millet önünde sorumlu olacağını kaydediyor ve şöyle devam ediyordu. Padişahımız 9 gün oluyor ki arz etmiş olduğum hususları yerine getirmemekle direniyorsunuz. Binayı devleti tamire çalıştığımız sırada siz adeta yıkmak istiyorsunuz. Dipnot, mektubun tam metni için bakınız Enver Ziya Karal Osmanlı Tarihi cilt 7 sayfa 12-13. Mithat Paşa 5 Şubat 1877 günü tutuklanıp Avrupa'ya sürgün edildi. Böylece bu alt bölümün girişinde sözü edilen Kanun-ı Esasi'nin ünlü 113. maddesinin ilk uygulandığı kişi bizzat meşrutiyetin mimarı Mithat Paşa olacaktı. İkinci Abdülhamit her ne kadar Kanun-ı Esasi'nin çok mükemmel surette işlemesi ve tesir yapması devletimizin selameti için tek çaredir. Kanun ve siyaset meselelerinde gerçeği bulmak ve memleketin çıkarını sağlamak, mebusların hürriyet ile fikirlerini bildirmelerine bağlıdır diyorduysa da, ilk fırsatta meclisten de kurtulmak istiyordu. Tüm yetersizliklerine rağmen meclis denetimi padişahı kaygılandırıyordu. Rus ordularının Yeşilköy'e doğru yürüdüğü bir sırada durumu görüşmek üzere 43 kişinin çağrıldığı olağanüstü bir toplantı yapılıyor. Toplantıya katılan 43 kişi arasında Ayan ve Mebusan meclislerinin başkanlarıyla her iki meclisten ikişer üye de bulunuyordu. Toplantıda söz alan İstanbul Mebusu Astarcılar Ketüdağısı Ahmet Efendi, "Huzur-u şahanede böyle bir meclis akdiyle çare düşünülmesi vaktinde gerekti. Harpte durumumuzun güzel zamanları geçirildi. İş bu dereceye geldikten sonra ne denir?" dedi. Padişah bunun üzerine Ahmet Efendi'nin cezalandırılmasını istiyor ve "ben artık Sultan Mahmud'un yoluna gitmeye mecbur olacağım" diyor. Ertesi gün 14 Şubat 1878'de Abdülhamit'in meclisin kapatıldığını bildiren talimatının okunmasıyla meclis kapatılıyor. Kudüs mebusu Ziya, Halep mebusu Nafi ve Manuk, Beyrut mebusu Abdülrahim ve Halil Çanem, İzmir mebusu Yenişehirli Zade Ahmet Efendi ve Menekşeli Zade Emin Efendi, Selanik mebusu Mustafa Edirne mebusu Rasim İstanbul'dan sürgün ediliyorlar. Ve Abdülhamid'in ajanları, hafiyeleri diğerlerinin peşine düşüyorlardı. Aslında sonuç şaşırtıcı değildi. Bir padişah fermanıyla açılan meclis neden bir padişah iradesiyle kapatılmasındı? Zaten kanuni esasının ilgili maddesi böyle bir yetkiyi padişaha tanımıştı. 19. yüzyıl reformizmi yenilikçi batıcı Osmanlı komprador bürokrasisinin padişah ve ulema aleyhine olarak güç ve iktidarı ele geçirme, değilse iktidara ortak olma mücadelesiydi. Dolayısıyla egemen sınıf içi iktidar mücadelesine katılan taraflardan birini ilerici, diğerini gerici saymak bu kavramların anlamından habersiz olanlara mahsus bir saplantıdır. Kaldı ki dünyaya bakış ve sorunları algılayış itibariyle yenilikçi ve gelenekçi kesimler arasında temelde bir fark yoktu. Her iki kesimin ortak paydasını olup bitenleri anlamama konusunda ısrar etmeleriydi. Mithat Paşa resmi tarihin sunmaya çalıştığı gibi ilerici değildi. Onun da yegane amacı devleti kurtarmaktı. Mithat Paşa da içinde bulunduğu yenilikçi kanadın genel anlayışı şöyleydi. A. İslam toplumu esas itibariyle demokratiktir. B. İslam doktrininde özgürlükler içerilmiş durumdadır. C. Halifelik seçim esasına dayanır. D. Kur'an'da danışma ilkesi yani meşveret öngörülmüştür. Dikkat edilirse burada yeni, yenilik, yenilikçilik, reform, dönüşüm gibi kavramlara gönderme yapan hiçbir şey yok. Dolayısıyla onun meşrutiyet projesi ezen, ezilen, sömüren, sömürülen ya da eşitlik, özgürlük, kardeşlik, demokrasi gibi gerçekten modern, evrensel kavramlarla bağlantılı değildi. O da bu devlet padişahsız yönetilemez diyenlerdendi. Taner Timur Batıcı yenilikçi Osmanlı bürokrasisinin adamlarıyla ilgili olarak Osmanlı aydınları değişik rasyonel yöntemler kullanmış olsalar bile devlet ve toplum konularında ilahi düzeni temel kabul eden bir dünya görüşünü aşamamışlardır. Rasyonalizmleri, teokratik toplumu analizini yapamadıkları bir takım eğilimlere uydurmak amacına yönelik marjinal bir rasyonalizasyondan ibaret kalmıştır. Bu bakımdan 19. yüzyıl Osmanlı toplumunu anlamak için yöntemimizi, düşüncelerimizi ve değerlerimizi Osmanlı dışı bir temelde aramalıyız, diyor. Dipnot, Taner Timur, Osmanlı Kimliği, sayfa 213. Nitekim Prens Bismarck'a yolladığı muhtıra da radikallerin ve sosyalistlerin yıkıcı niteliklerini ortaya koyduktan sonra liberaller için yazdığı şu satırları okuyalım. Liberaller hükümetlerin temsil ettiği gerçek egemenliği teşkil eden düzen ve kanunlara itaati savunacaklarına halk egemenliğini ilan ederek halkların zihniyetini ve kavrayışını bozdular, diyordu. Dipnot, Mithat Paşa, Memorial Address Pa Mithat Paşa o Prince Bismarck, Hamburg 1877, aktaran Tamer Timur. Osmanlı Kimliği, sayfa 32. Meşrutiyetçilik denilen de son tilde totaliter yani mutlakiyetçi rejimi pekiştirme girişiminden başka bir şey değildi. Amaç eski düzeni dönüştürmek, değilse yenileştirmek kaygısıyla az çok değiştirmek değil, tam tersine korumak, güçlendirmekti. Dolayısıyla ne eski düzenin ideolojisiyle, ne padişahla ne de hilafet makamıyla hesaplaşmak söz konusuydu. Amaç din dahil eskiye ait olan her şeyin takviye edilmesi, güçlendirilmesiydi. Bu amaçla Batı monarşi anayasaları Osmanlıca'ya çevrilerek Osmanlılaştırılmıştı. Önce Mithat Paşa'nın tasfiyesi, arkasından da Meclis-i Umumi'nin kapatılması, tanzimat paradigmasının da iflası demekti. Kanuni esasinin rafa kaldırılması bir bakıma kaderi onunla birleşmiş olan hem Mithat Paşa'nın hem de gelecek bölümde tartışma konusu yapacağımız İttihad-ı Anasır projesinin de sonu olacaktı.